Hayrım 18 sayfa 160. Ben gözümle görmedim. Günahlarını almak istemem. Ama bütün çevre bu dedikodu ile çalkalandı. Bilirsin, bizim insanımız dedikoduya bayılır. Rıza da güçlü kuvvetli adamdır hani. Doğrusu elini de dalyan gibi bir kadındı. Tövbe tövbe, günahları onların boynuna ama elini Yunanistan'a giderken Rıza'nın orada oturmasına ses çıkarmadı. Zaten daha elini burayı terk etmeden Rıza o gece konduyu yapmaya başlamıştı bile. Durum açıktı. Ayşe meseleyi gayet iyi anlamıştı. Bu Rıza denen herif, dul kadınların peşinde koşan ve onları sömüren biri olmalıydı. Şimdi de sınıf atlamak üzereydi. Önce can kurtaranlı balıkçı Yorgo'nun karısı, şimdi de içtimai mevki daha iyi olan muhasebe müdürü Nazan. Kim bilir, belki arada başka kurbanlar da vardı. Adam galiba geçimini böyle temin ediyordu, varlıklı kadınlara musallat olarak. Ama kısa bir an düşünmekten kendini alamadı. Bu adamın her kadını böylesine etkileyen nesi vardı? Salt yakışıklılığı ve çapkınlığı mı? Bu gece sabaha karşı çok kısa bir an içinde olsa adamın yüzünü görmüştü. Hiç de öyle cazibesi yoktu doğrusu. İri yarı olduğu doğruydu ama yüz hatları kaba, hatta çirkin bile sayılabilirdi. Çehresini bir daha hayalinde canlandırmaya gayret etti. Esmer, sert ifadeli, keskin bakışlı biriydi. Madam Eleni için belki bir şey ifade edebilirdi ama Nazan ne bulmuştu bu adamda? Üstelik vahşice tecavüze uğradıktan sonra. Ayşe yeni bir soru sordu. Arsanın mülkiyeti şimdi Rıza dediğin adamda mı? Artık o kadarını bilmem küçük hanım. Beni ilgilendirmez. Dün bir arkadaşımız gece konduya uğramış ama bulamamış kimseyi. Doğrudur. Berduş'un tekidir Rıza. Evde oturmaz. Anahtarcı demiştin ama dükkanı nerededir? Manav yeniden pişkince gülümsedi. O madam Eleni'den önceydi. Çarşı içinde ufacık bir yeri vardı. Sonra kapattı. Artık o işlere tenezzül etmiyor. Neyle geçiniyor peki? Orasına rifailer karışır kızım. Ne bileyim. Bu kez Ayşe de gülümsedi. Anlıyorum diye fısıldadı. Madam Eleni'nin bıraktıklarıyla belki de dedi. Ayşe arabasının başına döndüğünde bayağı keyifsizdi. Düşündükleri başına gelmişti. Otomobiline atlayıp can kurtarandan ayrılırken bundan böyle nasıl bir yol çizeceğini düşünmekle meşguldü. Artık ablasını karşısına alıp asıl bir tehlikeyle yüz yüze olduğunu onunla konuşmak zorundaydı. Aynı gün The Marmara Oteli'ndeki buluşmadan işine dönen Nazan garip bir ruh hali içindeydi. Hakan Sözer'in kendisine gösterdiği ilgiden memnun olması gerekirdi. Pek çok kadının arkadaşlığı için can attığı, yakışıklı, kibar, ölçülü ve zengin bir adamdı. Nazan'a ilgi duyduğu da açıktı. Fakat nedense adama bir türlü ısınamamıştı Nazan. Oldu olası diğer kadınlar gibi değildi o. Herhangi bir flörtü varken hayatına bir başkasının daha girmesini hoş karşılamazdı. Reklam ajansı sahibi ciddi birine benziyordu. Hatta benziyor değil, öyleydi. Bu ilişkiye devam ederse muhtemel bir evlilik teklifi alacağını da hissediyordu. İkinci veya üçüncü görüşmeden sonra Hakan'ın kendine açılacağına ve teklifte bulunacağına emindi. Huzursuzluk hissetti. Niye böyle olduğunu, duygularını kelimelere dökmekte neden zorlandığını bilemiyordu. Bunun tek nedeni Hüseyin miydi? Mantığı bu gerçeği kabullenmekte zorlanıyordu. Hüseyin iğrenç bir şekilde hayatına girmeseydi acaba yine aynı şeyleri mi hissedecekti Hakan'a? Bunda ciddi kuşkuları vardı. Gerçi bugüne kadar ikinci bir evliliği düşünmemişti. Buna ihtiyaç da duymamıştı. Yaşamını erkeksiz de sürdürmeyi başarmıştı. Hem de daha mutlu olarak. Evliliğin getirdiği sorumluluktan ürkmüş, hayatı bir erkekle paylaşmanın dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını anlamıştı. Yine de Hakan, ilk kocası Salih'le mukayese edilmeyecek kadar farklı biriydi. Daha kültürlü, anlayışlı, yumuşak başlı ve kibar. Belki Hakan iyi bir hayat arkadaşı olabilirdi. Fakat aklını karıştıran çok daha farklı bir şeydi. Bunu kendine itiraftan bile utanıyordu. Hüseyin bambaşka biriydi. Ona çok farklı ufuklar açmış, kadın olmanın ve kadınlığını yaşamanın gerçek zevkini tattırmıştı. Onun kollarının arasındayken nasıl bir huzura kavuştuğunu, bütün bedeninin ihtiras ve arzudan nasıl tir tir titrediğini duyumsuyordu. Galiba bu pek çok erkeğin kadınlara tattıramadıkları bir ayrıcalıktı. Hüseyin gerçek bir boğaydı. Seks için yaratılmıştı sanki. Bütün hüner ve marifeti, varoluş nedeni buydu. Sadece kadını fiziksel olarak mutlu kılmak. Nazan'dan başka ne isteyebilirdi ki? Hüseyin'den bir koca olmayacağını çok iyi biliyordu ama bu hiç de umurunda değildi. Hayatı paylaşmak gereğini duyduğu bir eşe ihtiyacı yoktu. Uzun kış geceleri televizyon karşısında yan yana oturup televizyon seyretmek, arada sırada birlikte seyahatlere çıkmak, sergiye, konsere, tiyatroya gitmek ve bazı ahlaki değerleri yaşamındaki erkekle paylaşmak gibi bir isteği yoktu. Evlat sahibi olmayı zaten istemiyordu. Şu halde kimseyle evlenmeyecekti. Onun tek isteği geç yaşında zevkine vardığı cinsel tatmindi ve Hüseyin bu isteğini mükemmel karşılık veriyordu. Geri kalan hiçbir şey umurunda değildi. Sadece Hüseyin'le sevişmek istiyordu. Onun kolları arasında orgazma ulaşmak ve bunu sonsuza kadar sürdürmek. Nazan düşüncelerinden sıyrılıp kendini işine vermeye çalıştı. Yeniden önündeki dosya ve evraklarla boğuşmaya başladı. Bir ara aklına kardeşi Ayşe geldi. Ona telefon edip Hakan'la buluşmasının ayrıntılarını vermeyi düşündü. Sonra son anda vazgeçti. Neden bir açıklama yapmak zorundaydı ki? Reklam ajansı sahibini başına omusallat etmişti. Hiç de küçük kardeşine izahat vermek zorunluluğu yoktu. Çok merak ediyorsa o arardı. Zaten tutumu işgüzarlığa dönüşmekteydi. Bu benim özel hayatım diye düşündü. Kardeşim bile olsa özel yaşamıma kimse karışamazdı. Belgin sabaha karşı evine varmış, kısa süreli bir uykudan sonra işine gitmişti. Başı kazan gibiydi. 2-3 saatlik uyku yetmediğinden sersem sepelek günü geçirmeye çalışıyordu. Bir yandan da aklı hep Ayşe'deydi. Arkadaşının yeniden can kurtarana gideceğini ve gündüz gözüyle orada soruşturma yapacağını biliyordu. Sonuç olarak iç açıcı bilgiler almayacağı gün gibi ortadaydı. O adamı görmüştü. Gerçekten de kabaydı. Serseri görünümlü biriydi. Adamdan korkmuştu bile. Ayşe'ye açıkça itiraf etmese de Nazan ablanın nasıl olup da böyle bir insanla ilişkiye girdiğini aklı almıyordu bir türlü. Tanıdığı kadarıyla hoş, kibar, sevecen, cana yakın kültürlü bir kadındı. O adam da ne bulmuş olabilirdi? Hele öyle berbat bir tecavüz olayı yaşandıktan sonra. Bir ara Ayşe'yi telefonla aramayı düşündü. Sonra kararsız kaldı. Şu an neler yaptığını bilmiyordu. Olmayacak bir anda kendisini rahatsız etmeyi istemedi. Zaten bir şeyler öğrenirse mutlaka kendisini o arardı. Sonucu merak ediyordu ama biraz daha bekleyeyim diye mırıldandı içinden. Saat öğleden sonra 4'e geldiğinde dayanamadı. Ayşe'den hala ses seda çıkmamıştı. Arkadaşını cebinden aradı. Biraz ürkek ve çekinerek sordu. Neredesin Ayşe? İçte misin? Ayşe soğuk ve hüzünlü bir şekilde karşılık vermişti. Evdeyim. Can kurtarana gitmedin mi? Gittim. Sonuç? Meraktan çatlıyorum yahu. Ne öğrendin? Bir sürü boktan bilgi. Nasıl yani? Tam düşündüğüm gibi. Nazan bir batağa saplanmış durumda. Belgin derin bir soluk aldı. Anlatsana yahu. Herif eski bir anahtarcıymış. Anahtarcı mı? Ne demek o? Senin anlayacağın boş gezenin boş kalfası. Paralı kadınların sırtından geçinen iğrenç bir herif. Bir tür jigolo. Hem de en pes bayisinden. Belgin yine bir an duraladı. Kimden öğrendin bunu? O sokaktaki bir manavdan. Anladığım kadarıyla semtte cümle alem herifi bu yönüyle tanıyor. Oturduğu arsada Yunanistan'a göç eden eski bir Rum karısınınmış. Anla işte, Rum kadından da o arsayı o şekilde elde etmiş. Vay be, ne olacak şimdi? Bilmiyorum, beynim duracak gibi. Öğrendiklerini Nazan ablaya anlatacak mısın? Başka çarem var mı? Ya sana karşı çıkar, hayatıma karışma derse? Ben de bundan korkuyorum. Dur, bu konuyu telefonda konuşamayız. Acele etme ve hemen ablanla da konuşma. Ben işten çıkınca sana geleyim. Birlikte meseleyi enine boyuna tartışırız. Aslında Ayşe'nin konuyu kimseyle tartışacak hali yoktu. Ama o da çaresiz ve kararsızdı. Üstelik içi kan ağlıyordu. Ablasının büyük bir tehlikeyle yüz yüze olduğunu farkındaydı. Tamam, bekleyeceğim, diye mırıldandı Belgin'e. 4. Ayşe'nin Şişli'deki küçük dairesinin zevkle dekore edilmiş minicik salonunda ayaklarını altlarına almış, tüner gibi yumuşacık koltuklara karşılıklı oturmuş, asık suratlarla birbirlerine bakıyorlardı. Bence bu kararını bir kere daha düşünmende yarar var, dedi Belgin. Ayşe ise sinirli sinirli homurdandı. Yahu daha düşünecek nesi kaldı meselenin? Her şey ayan beyan meydanda. Olsun, emin olmalısın. Çıldırtma beni Belgin. Rıza denen o herifin niyeti belli. Hiç kuşkum yok ki. Ablamı yeterince salak buldu ve onu soymaya kalkışıyor. Ben Nazan'ı bilmez miyim? Bunca yıllık kardeşim ama bu konuda çok salaktır. Konuşma öyle. Yalan mı? Salih'le evlenmeden önce de çok uyarmıştım onu. Ne oldu? Dinledi mi beni? Sonra başını taştan taşa vurdu ve boşandı. Boşanıncaya kadar da aklı karayı seçti. Öyledir o. Nerede işe yaramaz, boktan bir herif varsa gider onu bulur. Nasıl becerir bu işi anlamam. Yahu bu kadar peşin hükümlü olma. Belki yanılıyorsundur. Bir hata yapmış olmayalım. Hatası falan kaldı mı artık? Herifin eve gelişini de sabaha karşı çıkışında gördük. Ne meret bir şey olduğunu da bugün öğrendim. Ne yalan söyleyeyim, şaşırmadım da. Bana hiç sürpriz olmadı. Belgin birkaç saniye sustu. Kara kara düşündü. İyi de Nazan abla bu adamda ne bulmuş olabilir? Sonra kadınsı bir eda ile kıs kıs güldü. Kız dedi. Yoksa herif çok sıkı biri mi? Anlarsın ya. Çünkü başka bir ihtimal ortada kalmıyor. Anlattığına göre sosyal seviyeleri denk değil. Belli ki herif cahilin tiki. O zaman geriye ne kalıyor? Bırak Allah'ını seversen diye söylendi Ayşe. Nazan azgın bir kadını da değildir. Hani öyle olsa gam yemeyeceğim. Gününü gün ediyor derim ama tanırım onu. Boşandığından beri kimseyle yatmamıştır da. Belgin yine sırıttı. O kadar emin olma kızım. Böyle şeyler gizli yürütülür. Belki de hayatına bir sürü insan girmiştir de senin ruhun duymamıştır. Hadi oradan. Nazan mı çevirecek bu dolapları? Erkeklerle düşüp kalkacak da bana söylemeyecek ha? İmkansız. Onun ağzında bakla ıslanmaz. Çok saf derundur. Öyle olsa hemen açıklardı. Belgin diretti. Sen öyle san. Ne demek istiyorsun? Şu tecavüz olayı gecesini düşün. Belki de çok eskiden beri süregelen bir ilişkileri vardı da sen bilmiyordun. O gece terazinin topu kaçınca sana yalan yanlış bir açıklama yapmak zorunda kalmış olamaz mı? İçini çeken Ayşe kederli bir şekilde mırıldandı. Mümkündür. Zaten olayların seyri de bunu gösteriyor. Dediğin gibi mutlaka ilişkilerinin bir evveliyatı vardı. O gece iş çığırından çıkınca Nazan bana tecavüze uğradım demek zorunda kaldı. Ama o düzenbaz müşkilatçı heriften vazgeçemeyeceğini anlayınca beni oyalamaya kalkıştı. Yok kimseye açıklayamam, polise şikayet edemem, rezil olurum. Sonra bana herkes ne gözle bakar diye tutturdu. Gerçi ben de yemedim ya bu numarayı. İlk günden itibaren işin içinde bir bit yeniği olduğunu sezinlemiştim. Ama bu kadarını tahmin etmemiştim doğrusu. Belgin biraz daha cesaretlendi. Şimdi olayı biraz da ablanın açısından bak, diye fısıldadı. Nasıl yani? Görmüyor musun yahu? Kadıncağız hayatından memnun. Şimdi bana adla adınca söyletme. Sana bilmem ne yemek düşer. Ayşe aynı hiddetle arkadaşını süzdü. Ya, öyle mi? Sinirlenme hemen. Makul olmaya çalış. Zorla aralarına giremezsin ya. Ya Nazan abla, sen karışma. Benim hayatım derse ne yapacaksın? Ablanla her türlü ilişkini kesecek misin? Belgin sen insanı çıldırtırsın yahu. Görmüyor musun? Herifin niyeti belli. O ip Nazan'ı yavaş yavaş soyacak. Rum kadına yaptığı gibi. Nasıl olsa yağlı bir kuyruk buldu. Evi, arabası, bankada parası, mücevherleri var. Onu kullanacak, sonra da başından atacak. Benim aptal kardeşim bu gerçeği göremiyor. Haklısın. Bunu anlıyorum. Ama diğer yandan da kardeşini kaybetmek tehlikesi var. Ne yapabilirim? Belgin birkaç saniye arkadaşını süzdü. Benim aklıma bir fikir geliyor ama bilmem onaylar mısın? Ne? Diye sordu Ayşe. Şimdi beni dinle. Belgin aklına gelen çözümü tane tane Ayşe'ye anlatmaya başladı. Ayrım sonu sayfa 168.